Ayrım 69, sayfa 525, 80. Beklenmedik bir biçimde konsile gelen General Stumm'la tanışılıyor. Bu arada konsil tuhaf bir zenginleşme yaşamıştı. Toplantıya çağrılanların sıkı bir biçimde denetlenmesine karşın general bir akşam çıka gelmiş ve Diotima'ya kendisini davet ederek onurlandırdığı için en içten teşekkürlerini sunmuştu. Askere görüşmelerin yapıldığı odada sade bir rol verildiğini açıklamış, fakat böylesine yüksek düzeyde bir toplantıya salt bir dinleyici olarak katılmanın bile gençliğinden beri kişisel özlemi olduğunu belirtmişti. Diotima bir şey söylemeksizin onun başının üzerinden etrafa bakmış ve bu işin suçlusunu aramıştı. Arnheim başka biriyle birlikte bir devlet adamı gibi ekselanslarıyla konuşmaktaydı. Ulrich tarif edilemeyecek ölçüde sıkıntılı bir ifadeyle büfeye bakıyordu ve oradaki pastaları sayar gibiydi. Alışılagelmiş görüntünün cephesi hiç deliksiz kapanmıştı ve böylesine alışılmamış bir kuşkuya en ufak bir yer bile bırakmıyordu. Öte yandan ise Diotima hiçbir şeyden generali davet edenin kendisi olmadığından emin olduğu kadar kesinlikle emin değildi. Bunun tersi ancak uykuda gezdiği veya arada sırada bilincini yitirdiği varsayıldığı takdirde düşünülebilirdi. Bu tedirgin edici bir andı. Küçük general işte oradaydı. Ve unutma beni rengi üniforma ceketinin göğüs cebinde bir davetiye bulunduğu da kesindi. Çünkü aksi takdirde buraya gelmesi gibi küstahça bir girişim onun mevkiindeki bir adamdan beklenemezdi. Öte yandan kütüphanede Diotima'nın zarif yazı masası durmaktaydı ve artan boş davetiyeler bu masanın çekmecesinde kilitliydi. Bu davetiyelere Diotima'nın dışında hemen hiç kimse ulaşamazdı. Yoksa Tuzi mi diye geçti Diotima'nın kafasından. Gel gelelim bu da çok düşük bir olasılıktı. Böylece davetiye ile generalin nasıl buluştukları doğaüstü bir sır olarak kaldı. Ve Diotima kişisel konularda olağanüstü güçlere kolaylıkla inanma eğiliminde olduğundan tepeden tırnağa ürperdiğini hissetti. Generale hoş geldin demekten başka yapabileceği bir şey kalmamıştı. Ayrıca general de davetiyeye biraz şaşırmıştı. Ayrıca davetinin sonradan gönderilmesi karşısında da hayrete düşmüştü. Çünkü Diotima generalin ona yaptığı her iki ziyarette de ne yazık ki böyle bir niyete ilişkin en ufak bir ipucu vermemişti. Ayrıca generalin dikkatini çeken bir başka noktada herhalde bu işle görevli biri tarafından yazılan adresinde rütbesi ve görevinin belirtilmesi bağlamında bazı yanlışların yapılmış olmasıydı ve bu Diotima'nın toplumsal konumuna sahip bir hanımefendiden beklenemezdi. Ancak general neşeli bir insandı ve bunda alışılmadık. Hele doğaüstü bir yan görmeyi pek düşünmedi. Bunu başarısının tadını çıkarmaktan alıkoymaması gereken küçük bir yanlışların yapıldığı sonucuna vardı. Zira Savaş Bakanlığı'nda askeri talim ve terbiye dairesinin başında bulunan Tuğgeneral Stumm von Bordwehr kapmış olduğu bu görevden ötürü içtenlikle sevinmekteydi. Daha önce paralel eyleme ait büyük toplantının arifesinde başkanlık bölümünün şefi onu çağırtmış ve şöyle demişti. Sen bir bilginsin Stumm. Sana bir tavsiye mektubu yazacağız. Sen de oraya gideceksin. Biraz bakın ve bize asıl niyetlerinin ne olduğunu anlat. Ve Stumm ondan sonra kendisinin suçsuz olduğunu ne kadar anlatmaya çalıştıysa da paralel eyleme bir yerinden sızma olanağını bulamaması, sicilinde Diotima'ya yaptığı ziyaretlerle boşuna temizlemeye çalıştığı bir iz lekesi anlamına gelmişti. Bu nedenle davetiye her şeye karşın yine de geldiğinde hemen başkanlık bölümüne koşmuş, göbeğinin altında bir ayağını biraz küstahça bir tavırla ötekinin önüne koyarak ve abartılı bir ifadeyle ama soluğu kesilmiş bir halde kendisi tarafından başlatılan ve beklenen olayın şimdi doğal olarak gerçekleştiğini haber vermişti. Güzel demişti bunun üzerine Marşal Frost von Hofbruch. Ben de bunu beklemiştim. Stumm'a yer göstererek sigara ikram etmiş, kapının önündeki önemli toplantı girmek yasaktır ışığını yakmış ve Stumm'a esas olarak gözlem yapma ve haber verme temeline dayanan görevini bildirmişti. Anlıyorsun ya, çok güzel bir şey istemiyoruz. Sadece olabildiği kadar sık oraya gideceksin ve bizim de var olduğumuzu göstereceksin. komitelerde bulunmamamıza belki pek bir şey söylenemez, fakat başkomutanımızın yaş günü için manevi bir armağan konusunda görüşmeler yapılırken bizim de bunlara katılmamamız için hiçbir neden olamaz. Bundan ötürü ben de özellikle seni Ekselansları Bakan Bey'e önerdim. Buna karşı kimse bir şey söyleyemez. Hadi bakalım, işini iyi gör. Mareşal Frost von Hofbrauch başını dostça bir ifadeyle sallamıştı ve General Sturm von Bordwehr'de bir askerin duygularını belli etmemesi gerektiğini unutmuştu. Mahmuzlarını adeta yürekten birbirine vurmuştu ve şöyle demişti. Sana teşekkür ederim ekselansları. Savaşçı siviller olduktan sonra barışın sanatlarını seven subaylar neden olmasındı? İnkralya'da onlardan bir sürü vardı. Bu subaylar resim yapıyorlar, böcek topluyorlar, pul biriktiriyorlar ve dünya tarihini inceliyorlardı. Çok sayıdaki cüce garnizon ve üst rütbedekilerin onayını almadan düşünsel edimlerle kamuoyunun önüne çıkılamaması gerçeği, bu subayların çabalarına genellikle biraz özellikle kişisel bir nitelik kazandırmaktaydı ve General Sturm'un da önceki yıllarda böyle hobileri olmuştu. Aslında süvari sınıfında hizmet görmüştü, fakat biniciliğe uygun biri değildi. Küçük elleriyle kısa bacakları at gibi budala bir hayvana sarılabilmek ve dizginlerini tutabilmek için elverişsizdi. Ayrıca komuta yeteneği de öylesine eksikti ki o zamanlar üstleri onun için kışla avlusunda bir süvari bölüğü ahır duvarına yapılması gerektiği gibi kuyrukları dönük olarak değil de başları dönük olarak dizilse bölüğü kışla kapısından çıkaramayacağını iddia etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Küçük Sturm da intikam almak için o zamanlar siyah kahverengi ve yuvarlak kesilmiş bir top sakal bırakmıştı. İmparatorun bir bölüğünde sakala bulunan tek subay oydu. Ama sakal bırakmak açıkça yasaklanmamıştı. Ve Sturm bilimsel bir yöntemle çakı biriktirmeye başlamıştı. Geliri bir silah koleksiyonu yapmaya yeterli değildi. Fakat kısa süre sonra yapılış türlerine göre tirbuşonlu veya tirbuşonsuz, törpülü veya törpüsüz, çeliklerine, menşelerine ve saplarda kullanılan malzemeye göre düzenlenmiş bir sürü çakısı olmuştu. Odasında çok sayıda yassı çekmeceleri bulunan, üstünde etiketlerin yapışık olduğu yüksek dolaplar vardı. Ve bunlar onun bir bilgin olarak ünlenmesine yol açmıştı. Ayrıca şiir de yazabiliyordu. Daha askeri öğrenciyken din dersinden ve Almanca kompozisyondan hep pek iyi alırdı. Günün birinde albay onu alayın bürosuna çağırmıştı. Hiçbir zaman işe yarar bir süvari subayı olamayacaksınız demişti ona. Bir meme çocuğunu atın üstüne oturtsam ve cepheye göndersem sizden farklı davranmaz. Ama uzun zamandır bu alaydan harp akademilerine giden olmadı ve sen Sturm bunun için başvurabilirsin. Böylece Sturm iki muhteşem yıl için başkentteki kurmay okuluna gelmişti. Süvari olabilmek için gerekli keskin zekayı orada da gösterememişti. Fakat bütün askeri konserlere katılmış, müzeleri ziyaret etmiş ve tiyatro biletleri biriktirmişti. Sivil hayata geçmeyi planlamış, fakat bu planı nasıl gerçekleştireceğini bilememişti. Sonunda kurmaylık için ne elveriş ne de tam anlamıyla elverişsiz bulunmuştu. Beceriksiz ve mesleği bağlamında tutkusu olmayan ama filozof yanı bulunan biri sayılıyordu. Bir deneme süresi olarak 2 yıl için bir piyade tümeninin komutasındaki kurmay heyetine gönderilen Sturm, bu sürenin dolmasının ardından süvari yüzbaşısı rütbesiyle genelkurmayın ihtiyat subayı olarak bir daha olağanüstü koşullar bulunmadıkça birlikten hiç ayrılmayan büyük kalabalığa katılmıştı. Süvari yüzbaşısı Sturm artık başka bir alayda görev yapıyordu. Askeri bakımdan da alim bir kişi sayılıyordu ama meme çocuğu ve uygulamadaki yetenekleri gibi özellikleri yeni üstlerinin de anlamaları için fazla zaman gerekmemişti. Sturm yarbay olana kadar çileli bir yol kat etti ama daha binbaşılığından başlayarak ve bir onursal albay rütbesiyle, yani bir albayın emekli aylığına sahip bulunmamakla birlikte albay üniforması ve rütbesiyle emekliye ayrılacağı günü beklemek üzere uzun bir iznin düşünü kurdu. Birlikte tarif edilemeyecek kadar ağır bir tempoyla işleyen bir saat gibi rütbelere göre ilerleyen terfi mekanizmasını, daha güneş yükselmesini sürdürürken tepeden tırnağa küfürler yemiş olarak talim alanından geri döndüğü ve daha saatlerce sürecek olan günün boşluğunu boş şarap şişeleriyle daha da yoğunlaştırmak için tozlu çizmeleriyle gazinoya gittiği öğleden öncelerini, resmiyet kokan bir aralıkları, alay öykülerini ve yaşamlarını, terfi çizgisini hiç şaşmayan, acımasız denebilecek kadar duyarlı ancak belli belirsiz duyulabilen bir tonlar skalasında yineleyerek eşlerinin yanında geçiren alay güzellerini artık duymak bile istemiyordu. Ayrıca tozun ve toprağın, şarabın, can sıkıntısının, atlarla geçilen tarlaların, uçsuz bucaksızlığının ve sürekli atlardan söz etme zorunluluğunun evli olan ve olmayan erkekleri içine ittiği o perdeleri, sımsıkı kapatılmış toplantıları, kadınların eteklerinin içine şampanya akıtabilmek için baş aşağı edildiği geceleri, aşktan eğer sabununa kadar her şeyin krediyle ve faizle alınabildiği, saygıdan, korkudan ve meraktan titreyen kızların getirtilebildiği küçük ve çarpık bir dükkandan farksız o kahrolası garnizon batakhanelerinin evrensel Yahudilerini de anımsamak bile istemiyordu. O zamanlar boyunca tek teselli kaynağı dikkatle biriktirdiği çakılar ve şişe açacakları olmuştu. Ve bunlardan çoğunu da yine Yahudinin biri kaçık binbaşının evine getiriyor, yüzünde sanki bunlar tarih öncesi mezar bulgularıymış gibi saygılı bir ifadeyle masanın üstüne dizmezden önce kol ağızlarıyla parlatıyordu. Harp okulundan bir sınıf arkadaşının Sturm'u anımsaması ve Savaş Bakanlığı'nda görevlendirilmesini önermesiyle birlikte bir dönüm noktası gerçekleşmişti. Bakanlıktaki eğitim dairesinde başkan için parlak sivil zekaya sahip bir yardımcı aranmaktaydı. Bundan 2 yıl sonra o arada albaylığa terfi etmiş olan Sturm dairenin başına getirilmişti. Sturm altında süvari sınıfının kutsal hayvanı yerine bir koltuk bulunduğundan beri başka bir insan olup çıkmıştı. Generalliğe terfi etmişti ve bu rütbede yükselmeyi de haklı olarak umut edebilirdi. Sakalını doğal olarak çok önce kesmişti ama onun yerine ilerleyen yaşıyla birlikte alnı genişlemişti. Ve şişmanlığa olan eğilimi görünümüne belli bir evrensel kültür kazandırmaktaydı. Aynı zamanda mutlu da olmuştu ve bilindiği gibi mutluluk çalışma gücünü birkaç katına çıkarır. Sturm büyük ilişkilerin adamıydı ve bu kendini her bakımdan belli ediyordu. Sıra dışı giyinmiş bir kadının elbisesi, o zamanki yeni Viyana mimari üslubunun cesur zevksizlikleri, büyük bir sebze pazarının yaygın alacası, caddelerin mikroplarla, kokularla ve hoş raiyalarla dolu kurşuni atmosferi, içinden tek bir gürültüyü özgür bırakmak amacıyla birkaç saniye için parçalanan genel gürültü, sivillerin sayısız çeşitlikleri ve hatta restoranlarda hepsinin de yadsınamaz bir biçimde birbirinin aynı görünmesine karşın onca işitilmedik bireysel karakter taşıyan küçük beyaz masalar, bütün bunlarda kafanın içinde mahmut sesleri gibi yankılanan bir mutluluk gizliydi. Bu, sivil insanların yalnızca taşraya yaptıkları bir tren yolculuğunda bulabilecekleri türden bir mutluluktu. Böyle bir yolculukta insan nasıl gerçekleşeceğini bilmemekle birlikte günü yemyeşil, mutlu ve bir kubbenin altında geçireceğinden emin olur. Bu duygu, Sturm'un kendi önemini, Savaş Bakanlığı'nın önemini, eğitimin önemini, başka her insanın önemini kapsamaktaydı. Ve bu duygu öylesine güçlüydü ki Sturm o göreve geldiğinden beri bir kez olsun yine müzelere veya bir tiyatroya gitmeyi düşünmemişti. Çünkü bu aslında bilincine ender varılan ama general apoletlerinden şan seslerine kadar her şeye nüfuz eden, ayrıca eksikliği halinde yaşamın dansının bir anda duracağı bir müzik anlamına da gelen bir şeydi. Yolunu her şeye rağmen bulmuştu. Sturm, üstüne üstlük bir de bugün burada düşüncenin temsilcisi onca ünlünün katıldığı bir toplantıda odanın ortasında dururken böyle düşünmüştü. İşte şimdi buradaydı. Bu kültür dolu çevrede o tek üniformaydı. Ve bütün bunlara onu hayrete düşürecek bir şey daha eklenmişti. Burada gözümüzde gökyüzü mavisi, yer küreği, Sturm'un üniforma ceketinin unutma beni mavisiyle biraz hafifletilmiş tonda ve tümüyle mutluluktan, anlam ve önemden, iç aydınlanmanın gizemli beyin fosforundan meydana gelmiş olarak canlandırmalı. Bu kürenin tam ortasında ise generalin kalbinin, bu kalbin üstünde de tıpkı yılanın kafasının üstünde duran Meryem gibi gülümsemesi her şeyi içeren ve her şeyin gizemli ağırlığını oluşturan tanrıça benzeri bir kadını düşünmeliyiz. Görüntüsü Shtum'un ağır hareket eden gözlerini doldurduğu ilk andan başlayarak Diotima'nın Shtum von Bordwehr üzerine yaratmış olduğu etki ancak böyle tahmin edilebilir. General Shtum aslında atlar gibi kadınları da sevmezdi. Yuvarlak ve biraz kısa bacakları kendilerini eğerin üstünde hep vatansız gibi hissetmişlerdi. Ve general görevinin dışında da atlardan söz etmek zorunda kaldığında geceleri rüyasında at sürmekten perişan olduğunu ve attan bir türlü inemediğini görürdü. Öte yandan rahatına düşkünlüğü, öteden beri aşk yaşamındaki taşkınlıkları da onaylamamıştı. Ve günlük işinde zaten yeterince yorulduğundan güçlerini gece sıvaplarının yardımıyla boşaltma gereksinimi duymamıştı. Gençken hiç kuşkusuz oyun bozanlık etmemişti. Fakat akşamlarını çakıları yerine arkadaşlarıyla geçirdiğinde genellikle bilgece bir bilgi alma yöntemine başvurmuştu. Çünkü bedensel uyuma ilişkin sezgisi ona kısa zamanda insanın içkinin yardımıyla tahrik olmanın doruğundan hemen uyuklama konumuna geçebileceğini öğretmişti. Ve böylesi ona aşkın tehlikelerinden ve düş kırıklıklarından çok daha kolay gelmişti. Shtum ancak sonradan evlendikten ve kısa zamanda iki çocukla onların aşk gözlü analarına bakmak zorunluluğuyla karşılaştıktan sonradır ki evlilik yaşamının baştan çıkarıcılığına kapılmazdan önceki yaşama alışkanlıklarının ne kadar akıllıca olduğunu anlamıştı. Evlenmeye onu götüren şey hiç kuşkusuz evli bir savaşçı tasarımıyla bağıntılı ama biraz askeri olmaktan uzak bir düşünce olmuştu. O zamandan beri Shtum'un iç dünyasında göründüğü kadarıyla bilinçaltında olmak üzere daha önce de içinde taşıdığı bir evlilik dışı kadın ideali gelişmekteydi. Bu ideal kendini Shtum'un gözünü korkutan ve böylece de onu zahmetten kurtaran kadınlara hafiften kur yapma şeklinde gösteriyordu. Bekarlık döneminde resmi dergilerden kesmiş olduğu kadın resimlerine baktığında ama bu onun koleksiyonculuk çabalarının hep bir yan dalı olarak kalmıştı. Bütün kadınların bu çizgileri taşıdıklarını görüyordu. Ancak Shtum daha önce bunun farkında değildi ve ancak Diotima ile karşılaştıktan sonradır ki içindeki baş döndürücü bir duygu olup çıkmıştı. Güzelliğinin etkisi tamamen bir yana. Shtum daha en başta bu kadının bir ikinci Diotima olduğunu öğrendiğinde bir Diotima'nın ne anlama geldiğini bulabilmek için sözlüğe bakmak zorunda kalmıştı. Ama bu nitelendirmeyi tam olarak anlamamıştı ve yalnızca sivil eğitimle bağıntılı olduğunu kavrayabilmişti. Shtum bulunduğu mevkiye karşın bu eğitim hakkında ne yazık ki hala çok az bilgiye sahipti ve dünyanın tinsel ağırlığı bu kadının bedensel çekiciliğiyle kaynaşmıştı. Cinsler arasındaki ilişkilerin onca basit bir konuma geldiği günümüzde bunun bir erkeğin yaşayabileceği en yüce şey olduğunu herhalde vurgulamak gerekir. General Shtum'un kolları düşünce düzleminde Diotima'nın yüce dolgunluğunu bütünüyle saramayacak kadar kısa geliyordu. Ruh ise aynı anda dünya ve o dünyanın kültürü karşısında aynı yetersizliği yaşıyordu. Bundan ötürü bütün olaylara yumuşak bir aşk duygusu, generalin yuvarlak bedenine ise yer kürenin boşlukta kayan yuvarlaklığına benzer bir şeyler karışıyordu. Shtum von Bordwehr'i Diotima onu yakından azat ettikten sonra yine oraya geri götüren işte bu hayranlıktı. Başka kimseyi zaten tanımadığından hayranlık duyduğu kadının yakınında duruyor ve onun konuşmalarına kulak veriyordu. Ona kalsa not tutmayı yeğlerdi. Çünkü Diotima'nın çeşitli ünlüleri selamlarken söylediklerini duymasaydı eğer insanın böylesine manevi bir zenginlikle gülümseyerek sanki bir inci kolye ile oynarcasını oynayabileceğine hiç ihtimal vermezdi. General ancak Diotima birkaç kez başını çevirdikten sonradır ki onun bakışlarıyla konuşma dinlemenin bir general için yakışık almaz yanının bilincine varmış ve uzaklaşmıştı. tıka basa dolu olan evin içinde birkaç tur attı, bir kadeh şarap içti ve tam odanın duvarlarından birindeki dekoratif bir yere bakacağı sırada daha ilk toplantıda görmüş olduğu Ulrich'i fark etti. Ve o an belleğini ışığa boğdu. Çünkü Ulrich bir zamanlar General Sturm'un binbaşı rütbesiyle yumuşak bir biçimde komuta etmiş olduğu iki süvari bölüğünden birinde hizmet etmiş olan parlak kafalı ama hırçın bir teğmendi. Bana benzeyen bir insan diye düşündü Sturm. Ve bu genç yaşında böyle yüksek bir yere gelebilmiş. Ulrich'e doğru seyirtti, birbirlerini tanıdıklarını, onaylamalarının ve bir süre meydana gelen değişikliklerden söz edişlerinin ardından general etraftakileri gösterdi ve dünyanın önemli sivil sorunlarını öğrenebilmek bakımından benim için mükemmel bir fırsat dedi. Ama şaşıracaksın general diye yanıtladı Ulrich. Kendine bir müttefik arayan general sıcak bir ifadeyle onun elini sıktı. Sen 9. bölükte teğmendin dedi, önemsediğini belli eden bir ses tonuyla. Ve başkaları şu anda bunu benim kadar anlamasalar bile bu günün birinde bizim için büyük bir onur sayılacak. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Frost von Offbruch. F-R-O-S-T-V-O-N A-U-F-B-R-U-C-H. Birinci cildin sonu. Kitabın sonu. 26 Ekim 2015.